Ayrım 19. Yeni bölüm. Parti bir sabah vakti. Sayfa 256. Yaz başı 2014. Gezi Parkı'na Defne ile Çınar'ın altındaki bankoyu seçtik oturmak için. Sık geldiğimiz bir yer değildi Taksim. Ben gençliğimi cıvıl cıvıl Taksim meydanı devasa ve sevimimiz bir betonuna dönüşmüş olmasına dayanamadığım için eve hiç gelmiyordum mecbur kalmadıkça. Ama madem Levent'ten metroya Taksim'e çıkacaktık, Defne Park'a doğrayalım demişti. Onun İstanbul adım atışının ilk hatırasıydı park. Bu ülkedeki ilk arkadaşını bulduğu yerdi. İlk macerası, ilk travmasıydı. Metroya binerken aldığımız hindili sandviçleri ve ayranları poşete çıkartıp aramıza koydum. Bir süre düşüncelerimize baş başa hiç konuşmadan oturduk. Ne günlerdi ama değil mi hala dedi Defne. Üniversiteye başladığından beri giderek mükemmelleşen Türkçesiyle. Artık aramızda sadece Türkçe konuşuyorduk. Düşünüyorum da bazen o olayları yaşadığımıza inanmıyorum diye devam etti. Karakola düştüm, tutuklandım, mahkemeye çıktım. Terör örgütü üyesi olmakla suçlandım. Şu anda hala hapiste olabilirdim. Ama olmadın, çünkü suçsuzdun. Terörist değil, protestocu bir öğrenciydin sadece. Terörist falan hiç olamazsın daha da. Uyduruk bir söylenti bu. Defne senin parkta koşturduğun günlerde belki yoktu ama sonradan birileri bambaşka emellerle sokağa dökülürlerse eğer o sırada sen tutuklanmıştın zaten. Nereden bileceksin ki devlet de kendini korumak zorunda? Kimden, halkından mı? Kendini devirmek isteyenden. Valla devlet devrilmez ki. Hükümetler devrilir. Zaten hükümetler geçicidir. Kalıcı oldular mı demokrasi? Demokrasi olmaktan çıkar. Neyse ileride bir gün başımızdan geçenleri çocuklarıma anlatacak olsam atıyorum zannederler herhalde. Çocukların hangi memlekette yaşayacaklarına bağlı kızım. Bizimki gibi Orta Doğu ülkelerinde her genç polis tekmesi mutlaka bir kere yer kıçına. Buralarda hükümet politikalarını eleştirmek, protesto etmek yasaktır. Gençlerin de bugünlerin moda devrimiyle fırtınada baş kaldırmak vardır. Hayırlı sık oluyor böyle şeyler. Gerçek demokrasi hiç mi gelmeyecek bizim bölgeye? Bir gün mutlaka gelecek. Ben görmesem bile sen göreceksin. Haydi sandviçini ye. Haşır haşır jelatini sıyırdı Defne. Bir büyük ısır kaldı ekmekten. Aslında gerçek demokrasi diye bir şey var mı acaba? Ben Amerika'da bile olduğuna pek emin değilim dedi. Ama orada hiç olmazsa protesto için sokağa dökülenler coplanmıyor, gazlanmıyor, tutuklanmıyor. Öyle de gazeteye kan yönüne çevrilenlere karşı çıt çıkarmıyor. Amerika kendi menfaatleri için dünyayı karıştırırken itirazı olanlar asla seslerini duyuramıyorlar. Orada da basın ve medya belli bir çetenin elinde. Halk orada da gerçeklere ulaşamıyor. Bunlar derin konular. Derin demişken acaba bizim derin neler yapıyor bugünlerde? Defne'nin ağabeyinden öğrendiği antikapitalist söylemleri dinlemeye o anda niyetim yoktu. Epeydir haber alamadım. İyidir herhalde. Ben ayran kutusunu açıp ağzıma dayarken dur içime bekle dedi Defne. Aceleyle kendi ayranını açıp bana doğru uzattı. Şerefe dedi kutuları tokuşturarak. Birlikte bir yıla devirmemizin şerefini hala. Ve senin çok başarılı bir öğrenci olmanın şerefine de. Yeni kurduğun şirketin de şerefine. İlk tanıdığım dostum Derya şaraplarının şerefine de olsun bari. Bak az daha unutuyordum. Bu parkta tanıdığım arkadaşlarımı da şerefine. En çok da elin iki parmağı sakat kalan Sami'nin şerefini içiyorum ayrılama. Ya bir de Sami vardı değil mi? Polis kocaman botlarıyla basmıştı eline, küçük parmağının yanındaki parmağı kırılmıştı. O iki parmağını artık hiç bükemiyor. Boşver, piyano falan çalmıyor ya, idare eder öyle. Düşün ki boşu boşuna kör kalanlar ölenler oldu. Gezi Parkı'ndan sağlam kurtulanların şerefini de içelim halde. Madem bunca kişiye ve olayı içiyoruz, akşam bizim evin oradaki İtalyan'a gidelim. Buz gibi birer kadeh, Francesco kutlukuşları ne dersin? Gerçek bir kutlama olsun 40 yılda bir. Hala Teoman da gelsin mi? Gelsin dedim. Zaten Teoman'ın da aramıza katılmadığı gün kalmış mıydı ki? Niye başka şarapla kutluyoruz ki? Derya şarabıyla kutlayalım. Derya şarapları henüz her lokantanın kabına girmiş değildi. Özel bir şarap o. Az bulunuyor ve çok pahalı. Kadehle satmazlar. Evde var ama tam altı şişe. Teoman'ın ikram ettiğini görmeyeyim. Külahları değişiriz bak. Ne demek o? Çok kızarım demek. Neden ama? O şarapları ben özel günler için saklıyorum. Mesela senin doğum gününde veya Urla'daki dostlarımız gelecek olurlarsa onları ikram etmek için. David gelecek de değil mi? Tanıtım kampanya sırasında gelecek önümüzdeki ay. Artık saçlarımızı da boyarız. Kalıcı makyaj mı yaptırırız? Yeni bir şeyler mi alırız? Defne... Öyle ama hala. Nereden çıkartıyorsun bu saçmalıkları? Kırıtıyorsun ona. Saçmalama. Sen bana diyorsun ya, Teoman'ı görünce kırıtmaya başlıyorsun diye. Sen de öylesin işte. Gözlerin içi gülüyor. Bak Defne, kızdırıyorsun beni. Tamam, kızma. David, Urla'dan şarap tanıtımı için yaptığımız toplantıya geldiğinde, Defne ilk defa özenli giyindiğimi, kuaföre gidip saçlarımı röfle yaptırdığımı görünce anlamlar yüklemişti. Ay uğraşamayacaktım, ne istiyorsa düşünsün varsın. Sandviçlerimizi yedik sessizce. Güneşe rağmen hava henüz ısınmamıştı, serindi. Üşütürse kalkalım dedim, her zamanki tedbirsiz çıkmış olan Defne'ye. Üşümedim. Burada oturmak hoşuma gidiyor. Bu ağaçlar varoluşları biraz da bana borçlarmış gibi hissediyorum. Eliyle işaret etti. Tam şurada bir tezgah kurmuş çocuklar kahve dağıtıyorlardı. Keşke olsa da içsek. Sandviçini bitir. Karşıdaki kafede oturalım. Sıcacak bir şeyler içelim. Kitapçıya sonra yürürüz. Buluruz değil mi aradığın kitapların hepsini? Buluruz. Yazarken sen de yardımcı olursun bana. Bana güvenme. Ben edebiyatçı değilim ama sorularını yanıtlamaya çalışırım. Ne kadar alçak görünürsün hala. Harika edebi seçimin sebebi sendin oysa. İrikedim. Neden benmişim? Çünkü senin boşta duruyordu o kitapları. Aldım, karıştırdım. Biraz da okudum. Ta o yıllarda böyle cesur kahraman bir kadın. Çok hoşuma gitti. Hoca sınıfına bir yazar tanıtma ödevi verince ben hemen onu seçtim. İyi etmişsin dedim. Biliyor musun Defne? Bana adım babaannem onu bir romanın baş karakteri yüzünden vermiş. Odanda bulduğum kitapta Handan diye bir romanı olduğunu okumuştum ama senin adının o yüzden konduğunu bilmiyordum. Ya işte öyle. Desene doğru yazarı seçmişim. Handan da var mı o evde? Kütüphanemde var. Veririm sana eve gidince. Başka romanlarını da bir hışırtı duydum arkamda. Okuman lazım. Handan'la başta ama değişik dönemlerine ait en az 4 romanı okumalısın. Sustum. Çünkü hışırtı devam ediyordu. Sanki altında oturduğumuz ağacın dallarının ardında biri bizi izliyordu. Defne sen duydun mu dedim. Neyi? Sesi. Arkamızda biri var sanki. Olacak tabii. Hala park burası. O anda tam karşıdaki ağacın kılın gölgesinin yanında biri geçti. Etiğin ucunu görebildim sadece. Lacivert, uzun. Bir beyaz gömlekle mi gördüm? Birkaç yaprak düştü kucağıma. Sonbahar dedi ki neden düşüyordu bu yapraklar? Rüzgar vardı Defne. İçime tuhaf bir his, burnumda biridik bir lavanta kokusu. Yok olamaz. Bir yıldan beri görünmedi bana. Şimdi niye gelsin ki? Gelmesi için bir sebep yoktu. Seni özlemiş olamaz mıyım dedi o gırtlaktan gelen tuhaf kalın sesiyle. Defne sen de duydun mu? Neyi? O duyamaz beni dedi. Ben senin için geldim. Defne, haydi toparlan karşıdaki kafeye git. İkimiz de birer çay söyle. Ben de geliyorum biraz sonra. Ne güzel oturuyorduk. Kışın hiç kısmet olmamış ya gelmek. Özlemişim parkı. Bende çok hatırası var. Canım çay çekti de. Sen dur burada. Ben metro girişine gibi feden alıp geleyim hemen. Yaşa sen dedim. Defne çöplerimizi poşete doldurdu. Poşeti eline aldı yürüdü. Arkasından baktım. Poşeti yanından geçtiği çöp kutusuna attı. Canım benim, tertipli, duyarlı kızım. Evet, evet kesinlikle başka hassasiyetleri olan bir kuşak bunlar. O uzaklaşınca ben de ağaçın arasına doğru gittim. Buradaydım Handan. Döndüm. Bir ağacın dalında mı oturuyordu yoksa ağaçla mı bütünleşmişti bilmiyorum. Yüzünü görebiliyorum sadece ve büyük siyah gözleri parlıyordu. Handan, geldin yine. Bu sefer sana veda etmeye geldim. Ne kadar çok bekledim seni ben. En çok da İlhami ile yeniden karşılaştığım gece bekledim. Gelmedin. Geleydin o geceyi anlatacaktım sana. O gece sen içini kemiren vicdan azabından da ilhami olan bağından da kurtuldun tamamen. Artık bana ihtiyacın kalmadı. Hayatın yoluna girdiği için müsterihim. Evet, kötü başlayan ama iyi biten bir yıl sona erdi. Ben yeniden çalışmaya başladım. Küçük bir reklam şirketi kurdum. Eski ekipten kızlarla çalışıyorum. İlk işimiz ilhaminin şaraplarının tanıtımı olacak. Üzümlerini başkalarına satacağına kendi şarabını üretmeye ben ikna ettim onu. İki iş daha aldım sonra. Hepsi butik işler. Fazla karlı değil ama keyifli. Senin namına çok memnun oldum. Ve en önemlisi Handan, Defne İstanbul'a alıştı. Abi onu yanına çağırdı ama kız burada benimle kalmayı tercih etti. Şu anda Halide Edip'le ilgili bir tez hazırlıyor. Başucumda bulduğu kitapları okumuş. Pek sevmiş senin yazarını. Ne iyi, bir gün lazım olabilir Halide Edip'in siyasi tecrübeleri ona. Sanırım bu kere senin romanınla başlayacak Halide Edip okumaya. Ona Handan'ı mı okutacaksın? Önce Handan'ı, sonra Sinekli Bakkalı. Aslında madem iyi bir tez hazırlayacak, tüm Halide Edip romanları okuması iyi olur. Bir adam yürüyordu bana doğru. Handan gitmeliyim galiba diye fısıldadı. Yakalanmak üzereyiz. İyi misin hanımefendi dedi yaklaşan adam. Pardon, kaybolduğunuzu zannettim de sizi gördüm. Ağaçın arasında bir şey arar gibi. Kendi kendime konuşuyorum sandınız değil mi? Merak etmeyin, aklımı kaçırmadım. Köpeğimi arıyorum da. Konuştuğum oydu yani. Bulamadınızsa birlikte arayalım. Yardımcı olayım size. Gerek yok. O evin yolunu biliyor. Eve gitmiştir. Yakında mı oturuyorsunuz? Hayda, bir boy eksikti. İyi günler size dedim ters bir ifadeyle. Adam uzaklaştı. Bak erkeklerin hala alakasını çekebiliyorsun adaşım dedi Handan. Yüzünde müstesni bir güleşle. Bana hiç yabana atma. Hayatını sadece Defne'ye göre tanzim etme ki zamanı geldi kızın uçmasına imkan verebilesin. Handan inan bana gönül kapını kapandığı için henüz hala erken. Zaman çok çabuk geçer. Defne'nin peşinden koşarken bir de bakmışsın ki o seni kurmuş sen yine tek başına kalmışsın. Ona kol kanat geçireceğim diye kendi hayatını sakın ihmal etme. Önderin için teşekkür ederim. Bilhassa bu nesihatı unutma, emi. Lacivert bir etek savrudu çınarın gövdesinin ardından. Uzanıp ağacı tuttum. Onu dokunmak ister gibi. Elime bir ur böceği kondu. Handan, Handan diye seslendim. Beni yatlamasını bekledim ama sadece rüzgarın sesini duydum. Üfledim elimin üstündeki böceği. Uçmadı. Böcekle birlikte banka doğru yürüp eski yerime oturdum. Defne dikkatli taşıdığı karton bardaklarla uzaktan göründü. Hızlı adımlarla yanıma geldi. Soğut bana hemen iç hala dedi çayımı uzatarak. Sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Bana bir adam asıldı az evvel dedim. Ona da mı kırıttın? Hayır. Beğenmedin o halde. Benim kuşağım sokakta asılanlara yüz vermez. Öyleydik biz. Aferin size ama bana laf sokuyorsun. Teoman'ı sokakta bulmadım ben. Sınıfımda buldum. Biliyorum dedim. Teoman'a hiç itirazım yok. Uğur böceği hala elimin üzerindeydi. Aç avucunu Defne. Biraz şaşkın avucunu açtı. Böceği dikkatle eline aktardım. Bak bu bir Lady Bird. Biz Uğur böceği deniriz. Demin elime kondu. Senin için sakladım. Ah ne güzel bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Şans getirecek bana. Hatta ikimize birden şans getirecek. Handan'ın romanda siyah üstünü kırmızı puantiye bir giysi giyip giymediğini hatırlamaya çalıştım. Eve dönünce o niyetle karıştıracaktım kitabı. Giymemiş bile olsa Handan bir uğur böceği gibi iyi gelmişti bana. Ve şu anda avucumdaki siyah benikli kırmızı böceği hayranlıkla seyreden Defne'ye onun sana başka bir Handan yolladı diyebilmeyi istiyordum. Ama dilediğimi zannetmesin diye tuttum kendimi. Belki ileride bir gün beni çok daha iyi tanıdığında birden minicik kanatlarını açtı ve uğurunu Defne'ye emanet bırakarak kızın avucunda uçtu gitti. Arkasından güle güle adaşın diye fısıldadım. Bir şey mi dedin hala? Dedim ya bir yıl öncesine göre ne kadar iyi durumdayız değil mi Defne? İnanamıyorum sana. Öyle mi düşünüyorsun sahiden? Bak bize yardımcı olan doktorlar 6-7 yıllık hapis cezası ile yargılanıyorlar. Hatta yasa bile çıkarttılar. Bundan böyle sokakta bayılacak olsan hiçbir doktor yargılanma korkusuyla kimsenin yardımına koşamayacak. Sonra hala sınıfımda kardeşleri ilkokula giden arkadaşlarım var. Kardeşinin okulları yaz sonunda ya İmam Hatip'e dönüşürse diye endişe içindeler. Defne, lafımı kesme lütfen. Sonra canları ne isterse bir torba yasa icat etmişler. Gecenin geç saatlerinde. Defne dur dinle. Ben iyi izlerken sadece kendi kişisel hayatımızı kastetmemiştim. Kanayan yaralarımızı sardık, ölüm acısını da. Şu gezi parkı yüzden başımıza gelenlere de aslanlar gibi göğüs gerdik. İşlerimizi yoluna koyduk. Yalan mı? Ama kendimiz yaşadığımız toplumla ayrı tutamayız ki bunca haksızlık varken. Hiç kimse için her şey aynı anda harika olmaz. Mümkün değil bu. Kaldı ki bu memlekette seninle benim gibi düşünmeyen ve halden memnun olanlar çoğunlukta. Bunu da unutma. Evet ne yazık ki öyle. Defne çok mu mutsuzsun burada? Amerika'ya dönmek ister misin kızın? Hayır hala. Oradaki eşitsizlik de haksızlıklar da çöp gibi gözüme batıyordu benim. Ama en azından yasaların her insan için eşit şartlarda işlediği bir sistem var orada. Evet haksızlık şiddet her yerde var. Daha geçenlerde bir zavallı siyah çocuğu döverek öldürdüler polisler. Hepimiz seyrettik televizyonlarda. Şimdi o polisler yargılanacak ve cezalarını çekecekler. Sistem katil polisleri korumayacak. Amerika ile aramızdaki fark burada işte. Her nerede yaşıyorsam doğru bildiklerim için savaşmak isterim ben. Şimdi buradayım madem, buradaki yanlışları düzeltmek için çalışırım ben de. Başına belayı sokmadan inşallah. İçini çekti. Bir yudum daha aldı çayından. Onun yaşlarındayken toplumdaki haksızlıklarla, aksaklıklarla hiç ilgilenmediğimi, tek derdimiz sevgilimle evdekileri yakalanmadan buluşmamız olduğunu hatırlayıp utandım hafifçe. Bizden öncekileri inat tamamen siyaset dışına itilmiş bir kuşaktık biz. Elimize pankartlarla sokaklara dökülmedik, coplanmadık, tutuklanmadık, işkence görmedik. Başka sıkıntılarımız oldu bizim. Bu sistem içinde çok parası veya yaşlanabileceğimizi bilemediği, tarikatı ya da en azından bir yakını olmayan ayakkabı kovmak kolay değildi. Ama bir yakınız varsa ve o yakınız önemli bir mevkideyse bir trafik kazası birini öldürebilir, buna rağmen yargıcın önüne dahi çıkmadan sıyırlatabilirsiniz. Cebinizde yeterli para varsa da mümkün adaletten kaçmak. Kısacası adalet sadece iddialı bir kadın adınıydı bizim ülkemizde. Tıpkı vefan da sadece bir semt adı olması gibi. Çaydanımızı içerken konuşmadık Defne'yle. Her ikimiz de düşüncelere dalmıştık. Bir süre sonra düşündüm de, hala bütün bu yaşadıklarımızı yazsana sen de bana. Nerede çıktı şimdi bu? Madem senin bir yayın evin varmış eskiden, biliyorsun bu işleri. İyi de niye yazayım? Defne benim ona hep yaptığım gibi elini uzatıp sevgili yanağıma dokundu. Çünkü hala dedi, söz uçar yazı kalır. Haklısın dedim. Geçen yaz yaşananlar yazılmalı aslında. Başbakanın parka yapılacak binanın ön cephesini birilerine söz verdiği için çalınmıştı kulağıma. Duyduklarım dedikodu değil de gerçekse, ileride bir gün Gezi Parkı yıkılacaksa eğer, bari okunacak bir hikayesi olsun. Ben de senin hikayen de yazılmalı. Mücadele eden her kadının hikayesi yazılmalı. Belki de bir gün sen yazarsın yaşadıklarımızı, edebiyatı seçen sensin. Beni yanıtlamadı. Bir yazar olmanın hayalini mi kuruyordu acaba? Dağıldın, ne düşünüyorsun diye sordum. Ne kadar iyimser olduğunu, keşke ben de öyle olsam. Evet iyimserim çünkü yaşadığım sürece hep karanlığın ardından güneşin yeniden doğduğuna şahit oldum. Ayrıca şuna da inanıyorum, en güzel şafak hep en sert fırtınadan sonra sökendir. İçimden dua ettim. Defne'ye pek de inanmadan söylediklerimin eşref saatine rast gelmesi için. Dingin, huzurlu, barışık günlere o kadar çok ihtiyacımız vardı ki çünkü. Çaylarımızı bitirince kalktık. Yan yana Taksim'e çıkan merdivenlere doğru yürüdük. Güneş yükselince hava iyice ısınmıştı. Zaten söylenen oydu ki biz aşırı sıcaklar bekliyordu bu yaz. Buyursun gelsin de. Tüm şiddetiyle sıcaklar. Nelerle başa çıkamamıştık ki biz ikimiz. Sıcaklardan mı korkacaktık? Omzuma kolumu atıp kendime doğru çektim Defne'yi. Güneş kokan saçlarını kokladım. Taksim'in meydanı hızlı adımlarla geçip Beyoğlu'na çıktık. Sabahın henüz erken saatlerinde olduğumuz için tenhaydı cadde. Apartman girişlerini mesken tutan sokak satıcıları, çalgıcılar, dansçılar, hokkabazlar henüz yerlerini almamışlardı kapı diplerinde. Dilenciler bile yoktu ortalıkta. Pastaneler gıda satan yerler açıktı ama sanat galerileri kapalıydı. Dükkanların bazıları ise yeni açılıyordu. Vitrinlere bakarak kol kolu yürüdük tünele doğru. Şansımız varmış. Defne'yi götürmek istediğim Robinson kitap evi açılmıştı. Üstelik almak istediğimiz kitapların hepsi vardı raflarında. Defne İngilizce kitapların önünde oyalanırken ben birlikte seçtiğimiz Halide Edip üzerinde kaleme alınmış Türk Modernleşmesi ve Feminizm adlı doktora tezini Tansu Bele ve İpek Çalışlar için Halide Edip'in kitaplarını ve dükkandaki tüm Halide Edip romanlarını toparlayıp kasaya yöneldim. Önümdeki birkaç kişinin ödeme yapmasını beklerken gözüm tezgahın hemen yanına istiflenmiş bir kitaba takıldı. Beyaz bir bulutun indiği masmavi gökyüzü. Biz burada iyiyiz. Kapak ve adı hoşuma gittiği için elime alıp evirip çevirdim. İncik bir kitap diye yazarın adını hiç duymamıştım ama karıştırırken son sayfadaki bir cümle gözüme çarptı. Nereye gidersen git kendi hikayene baş başa kalırsın sonunda. İlk romanı mı diye sordum tezgahlara. Barbaros Altun mu sanırım gibi bir kitabı daha olacaktı. Genç bir yazar olmalı öyleymiş. Onu da alayım dedim elimdeki kitabı uzatarak. Defne bir tane daha genç bir yazara daha okusun. Kızım için alıyorum da. Bu da zaten gezi olaylarını karışmış üç gencin hikayesiymiş. Henüz okumadım ama iyi diyorlar. Yok artık. Bu karada olamaz ama dedim. Adam hayret yüzüme baktı. Gerçekten inanılır gibi değil de. Sonuçta herkes de kendi hikayesiyle baş başa kalıyor ya. Kendi hikayesini bir kitapta buluyordu mutlaka. Ve kim demişti bunu hatırlamıyorum. Bu dünyada yaşayan herkesin hayatı bir romandı. Eğer anlatan iyi bir dinleyici bulduysa. Ayrım sonu sayfa 271. Kitap sonu.